Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 2. Petrus mektubunun 3. bölüm, 5. ayetten 10. ayete kadar olan kesimi çalışacağız değerli dinleyicilerimiz. Petrus ilk 4 ayette şöyle diyor: "Sevgili kardeşler, şimdi bu benim size yazdığım 2. mektuptur. Her iki mektubumda da bu konuları anımsatarak temiz düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım. Öyle ki kutsal peygamberlerin önceden belirttiği sözleri ve habercileriniz aracılığıyla Rabbin ve kurtarıcının verdiği buyruğu anımsayasınız. İlkin şunu bilmelisiniz: son günlerde tutkuları uyarınca yürüyen, alaylı havalar takınan alaycılar türüyecek. Soracaklar, hani vaat edilmişti, gelecekti, ne oldu? Atalar uyuyalıdan beri, yaratılışın başından bu yana her şey olduğu gibi sürüp gitmekte." Petrus 5. ayette ne var ki? "Şu gerçek kendi istekleriyle gözlerinden kaçmaktadır. Gökler Tanrı sözü aracılığıyla çok öncelerden vardı. Yeryüzü de suların içerisinde su ile oluşmuştu. Öncelerin dünyası bu suların baskınıyla mahvoldu." Petrus 5. ayetten başlayarak üçü bir arada olan bir dünyadan söz edecektir. Bu bizim için sıra dışı bir şey değildir. Bir önceki programımızda da belirttiğim gibi yaşlılar ikisi bir arada ayakkabı boyası kullandıklarını anımsayacaklardır. Sonra üçü bir arada bir yağ çıkaran bir dikiş makinesi firması vardı. Sizler ve ben de üçü bir arada olan bir dünyada yaşıyoruz dostum. Tek dünya hakkında çok şey işitiyoruz ve dünyanın, bir dünya diktatörünün dünyayı egemenliği altına alacağı güne doğru ilerlediği kesindir. Düşünen insanların kafasında bu konuda herhangi bir şüphe olduğunu hiç sanmıyorum. Çağımızın, yüzyılımızın büyük düşünürleri bir kriz noktasına ve insanın yeryüzündeki yaşamının sonuna vardığımız sonuca varmışlardır. Petrus, üç dünyayı bir arada sunar. Şimdi bir numaralı dünyaya, yani eskiden var olan dünyaya bakalım. 5 ve 6. ayetlerde ne var ki diyor Petrus? "Şu gerçek kendi istekleriyle gözlerinden kaçmaktadır. Gökler Tanrı sözü aracılığıyla çok öncelerden vardı. Yeryüzü de suların içerisinde su ile oluşmuştu. Öncelerin dünyası bu suların baskınıyla mahvoldu." Petrus ne yapıyor? Onların bu konuda bilerek, isteyerek, bilgisiz olduklarını söylüyor. Bu sözler birçok bilim adamını ve profesörü kötü bir ışık altına koyuyor, ışık altına oturtuyor. O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu. Yani dünyanın içindeki insanlar ve hayvanlar yok olmuştu. Bu Adem'in yeryüzüne konulmasından önceki dünyadan da söz ediyor olabilir. Nuh'un zamanındaki tufandan da söz ediyor olabilir. Bu iki görüş arasında uzun süre gidip geldim ama şimdi ikincisinde karar kıldım. İlk görüşe gelince birçok tanrı bilimcinin yaratılış 1-1 ile yaratılış 1-2 arasında bir aralık olduğuna ve o zaman büyük bir felaket olduğuna inandığını söylemek istiyorum. Günümüzde bu görüş bilim adamı olan Hristiyanların çoğu tarafından genelde reddedilmektedir. Ancak bilim adamları yıllar geçtikçe görüşlerini değiştirmektedirler ve ben henüz onların düşüncesine katılmaya hazır değilim. İnsan yeryüzüne konulmadan önce Adem'den önceki dünyada bir yargı gerçekleşmişti. Neler olup bittiği hakkında Yeşaya 14, 12-14 ayetler arasında bir bildiri vardır. Şöyle diyor: "Ey parlak yıldız, Seher'in oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın? İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. Safon'un doruğunda ilahların toplandığı dağda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım." İblis Tanrı'dan farklı olmayı istemişti dostum. İblis Tanrı'nın yerini almak istemişti ve yeryüzünde de küçük tanrılar olmayı isteyen bir sürü insan vardır. kendi kurtuluşunu sağlamak için çalışan herkes, teorisi kendisinin cennet için yeterince iyi biri olduğu olan kutsal bir tanrıyla karşı karşıya olduğu gerçeğini görmezlikten gelen herkes böyledir. Bu kişiler insanın günahlı olduğunu, insanın kayıp olduğunu, Tanrı'nın kendisi için bir kurtuluş yolu sağladığının bilincine varmıyor gibidirler. Rab ise Mesih, benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez demiştir. İsa Mesih, yol, gerçek ve yaşam benim. Ben olmadan, benim aracılığım olmadan kimse Tanrı'ya gelemez. Bunu söyleyenin Tanrı insan olduğunu unutmayın. Siz babaya kendi başınıza gidebileceğinizi düşünüyorsanız, aslında biraz çekil bakalım. Tanrı, senin yanında oturmaya geliyorum çünkü ben de bir tanrıyım diyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi bu iblisin arzusuydu. Ve iblis, Lucifer, Seher'in oğluna katılan büyük bir melekler kalabalığının da cennetten atılmasına neden olan bir yargıyla sonuçlandı. Diğer bir olasılık, Petros'un Nuh'un zamanında gerçekleşen suyla yargıdan söz edişidir. Petros'un hangi yargıdan söz ettiğini birkaç önde gelen kutsal kitap bilginine sordum. Aralarında görüş ayrılıkları vardı ancak çoğu Nuh'un zamanındaki tufandan söz ettiğini düşünüyordu. Bence burada önerilen şey de kesinlikle budur. Tufandan önceki uygarlık tufanla yok edilmişti ve bunun hakkında bol bol kanıt bulunmaktadır. Kildanilerin antik Ur kentinin bulunduğu yerde yapılan kazılar, burada birkaç uygarlığın yok olduğunu göstermektedir. Kazıda arkeologlar tufan yüzünden üzerinde epey çöküntü olan büyük miktarda kum ve çamurla karşılaşmışlardır. Sonra bütün bunların altında çok yüksek bir uygarlığın kalıntılarını buldular. Ben şahsen Petros'un direkt olarak Nuh'un zamanındaki tufandan söz ettiğini düşünüyorum. Ve yeryüzünün de böylesi bir tufan hakkında bol bol kanıt içerdiği kesindir. Petros'un bu yargı zamanından mı yoksa Nuh'un zamanındaki yargıdan mı söz ettiği bir tahmin konusudur. Dünyanın ne zaman suyla, tufanla mahvolduğu konusunda hangi görüşü savunduğunuz fark etmez. Önemli olan değerli dostum, geçmişte bir zamanda gerçekleşmiş olduğudur. Büyük bir felaketin gerçekleştiği hakkında bol bol kanıt bulunmaktadır. Şimdi Petros iki numaralı dünyayı, yani şimdiki dünyayı sunuyor. Siz ve ben iki numaralı dünyada yaşıyoruz değerli dinleyicilerimiz. 2. Petros 3.7'de şöyle diyor. Bugünkü gökler ve yeryüzü ise aynı söz aracılığıyla olduğu gibi korunarak ateşi bekliyor. Bunlar Tanrı saymazların yargılanacağı ve mahvedileceği güne saklanıyor. Bu ayet şimdiki yeryüzünün ateşle mahvolmak üzere saklandığını söylüyor. Bu arada bunun çok ilginç bir deyim olduğunu söylemek istiyorum ve sadece ateş için değil, ateş ile korunduğu anlamına gelir. Burada önerilen düşünce, şimdiki dünyanın içinde yaşayan, onu mahvedebilecek güçler olduğudur. Tanrı göklerden ateş yağdıracak değildir. Bu dünya kendi yargısını içinde taşımaktadır. Bunu günümüzde ne kadar da iyi biliyoruz. Sizler ve ben değerli dostum, bir barut fıçısının ya da daha açık konuşursak bir atom bombasının üzerinde yaşıyoruz. Bir daha asla bütün dünyayı yok edecek bir tufan olmayacaktır. O yargı geçmiştir. Su geçmişte var olan dünyayı yok etmiştir. Şimdi var olan dünya başka bir yargı için, ateşle yapılacak bir yargı için saklanmaktadır. Yani dünyadaki şimdiki düzen geçicidir. Bir başka yargıya doğru ilerlemektedir ve Petros 10. ayette bize bu konuda daha çok ayrıntı verecektir. Saklanıyor diyor. Bugünkü gökler ve yeryüzü ise aynı söz aracılığıyla olduğu gibi korunarak ateşi bekliyor. Bunlar Tanrı saymazların yargılanacağı ve mahvedileceği güne saklanıyor. Saklanıyor sözcüğü Rab İsa Mesih'in kendisi için hazineler biriktiren adam hakkındaki öyküyü anlatırken kullandığı sözcüktü. Tanrı bu evreni nasıl yarattığının sırrını saklamaktadır ve insan Tanrı'nın gizli hazine evine zorla girmiş gibidir. İnsan gerçek bir Pandora kutusu açmış gibidir ve günümüzde düşünen insanlar korkmaktadırlar. Atom bombası üzerinde çalışan bir uzman birkaç yıl önce bir dergide makalesine "Ben korkmuş bir insanım ve sizi de korkutmak istiyorum" sözleriyle başlamıştı. Bir devlet adamı "Zaman kısa" demişti. Ünlü bir derginin editörü Bay Luke, savaştan sonra ülkelerine ilk dönen bir grup müjdeciye hitap ediyordu. Konuşmasını büyük bir kentte yapıyordu. Çin'de bir müjdecinin oğlu olarak küçük bir çocukken babasıyla sık sık Mesih'in bin yıllık dönemden önce geleceği konusunu konuştuklarını ve kendisinin bu öğretiye inanan bütün müjdecilerin fanatik olmaya yatkın olduklarını düşündüğünü söyledi ve sonra "Şimdi bu görüşte bir gerçek olduğunu düşünmeye başlıyorum" dedi. Amerikalı bir tarihçi, "Dünyanın her yanında geleceğin ufkunu tarayan düşünürler ve araştırmacılar, uygarlığın değerlerini değerlendirmeye ve geleceği hakkında varsayımlarda bulunmaya çalışıyorlar" der. Yine bir başka uzman da, "Beş kıtanın duvarındaki el yazısı şimdi bizlere yargı gününün yakın olduğunu bildiriyor" demiştir. Felaket borazanının sesi fazlasıyla çok kulağa erişiyor, "Zaman kısa" demiştir, demişti başka bir uzman. Başka biri, "Bu dünyanın sonu yakın, adına hayat dediğimiz her şeyin sonu yakın" diye bildirmiştir. General MacArthur, "Son fırsatımızı da kullandık" demiştir. Eski cumhurbaşkanlarından Eisenhower, "Dünyanın her yerinde ahlaksal bir yenilenme olmadan bizim için hiçbir umut yok. Bir gün atom bombasının patlamasıyla hepimiz toz olacağız" demiştir. Bir üniversite dekanı, "Son çok uzaklarda olamaz" demiştir. Yaşamın her düzeyinden insanlar bu şekilde konuşuyorlarsa değerli dostum, kutsal kitaba inanan ve bütün bu yıllar boyunca dünyanın üzerine gelmekte olan yargı ve dünyanın nasıl yok edileceği konusunda çok açık bilgi almış olan siz ve ben ayık ve uyanık olmalıyız. Beni yanlış anlamayın. Tanrı'nın dünyayı yok etmek için atom bombasını yöntem olarak kullanacağını söylemiyorum. Sadece insanların sonunda 2. Petros'taki bu ayetin anlamlı olduğunu anladıklarını söylüyorum. Petros ne diyordu? "Ne var ki şu gerçek kendi istekleriyle gözlerinden kaçmaktadır. Gökler Tanrı sözü aracılığıyla çok öncelerden vardı. Yeryüzü de suların içerisinde su ile oluşmuştu. Öncelerin dünyası bu suların baskınıyla mahvoldu. Bugünkü gökler ve yeryüzü ise aynı söz aracılığıyla olduğu gibi korunarak ateşi bekliyor. Bunlar Tanrı saymazların yargılanacağı ve mahvedileceği güne saklanıyor." Tanrı'nın değerli dostum bu evreni yok etmesinin yolu sadece mantıklı değil aynı zamanda da bilimseldir. 2. Petros 3 ayet 8 "Şu gözünüzden kaçmasın sevgili kardeşlerim" diyor. Rabbin katında bir gün bin yıl, bin yılda bir gün gibidir. Burada yeryüzünün ve göklerin yok edilişinin Rabbin gününde gerçekleşeceği açıktır. Rabbin günü büyük sıkıntı zamanının 7 yılını ve Mesih'in yeryüzündeki 1000 yıllık egemenliğini de içeren bir zaman dönemidir. Rabbise Mesih büyük sıkıntı zamanının sonunda yeryüzüne dönüp egemenliğini kurduğunda yeryüzünü yenileyecektir. Ancak bu kalıcı bir yenileme olmayacaktır. Büyük sıkıntı ve 1000 yıllık egemenliğin sonunda Petros'un sözünü ettiği yer ve göğün yok oluşuna dek bu gerçekleşmeyecektir. Gördüğünüz gibi Rabbin inanlıları göğe alışı yarın bile gerçekleşse, yeryüzünün yok edilmesi hala 1007 yıl sonra gerçekleşecektir. 2. Petros 3 ayet 9, "Bazılarının sandığı gibi Rab vaadinde gecikmez ama sizlere karşı sabır gösterir. Hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor Tanrı. Tersine herkesin günahtan dönmesini özler. Tanrı sabırlıdır, tahammüllüdür. Tanrı dostum bekliyor, hiçbir şeyi aceleye getirmez. Ne de olsa arkasında ezeliyet ve önünde ebediyet vardır. Tanrı'nın zaman hakkında endişe etmesi gerekmez. Onun için bin yıl bir gün ve bir günde bin yıl gibidir. Ama burada söylenmek istenilen son yargı yeryüzü ve gökyüzünün yok oluşunun gelmekte olduğudur. Bu arada Tanrı her yerdeki insanlara tövbe edip kendisine dönmek için daha çok fırsat veriyor. İşte değerli dostum, Tanrı sözünü insanlara bildirmemizin nedeni budur. İnsanlar Petros'un ilk mektubunda, çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğduğunuz dediği gibi, Tanrı sözü aracılığıyla yeniden doğarlar. Kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor Tanrı. Sizin mahvolmanız değerli dostum, Tanrı'nın isteği değildir. Hayır, bu kitabı okumakta olmamızın nedenlerinden biri çok basittir. Tanrı sizin yargının altına düşmenizi istemez. Ölümden yaşama geçmenizi ister. Ve siz bunu yapabilirsiniz. Ona dönüp, yani Tanrı'ya dönüp, Tanrı'nın sizin için olan harika, eşsiz kurtuluşunu kabul edin. Tanrı'nın sizi sevmesine engel olamayacağınızı biliyor muydunuz? Siz onun sevgisini reddedebilirsiniz ama Tanrı'yı sizi sevmekten alıkoyamazsınız. Yağmurun yağmasını da engelleyemezsiniz. Ama yağmur damlalarının üzerinize düşmesini engellemek için bir şemsiye açabilirsiniz. Aynı şekilde Tanrı'nın sevgisini yaşamamak için bir aldırmazlık şemsiyesi, bir günah şemsiyesi ya da asilik şemsiyesi açabilirsiniz. Ama Tanrı'yı sizi sevmekten alıkoyamazsınız. Grek mitolojisinde söylediklerime örnek oluşturan bir öykü vardır. Genç bir adamın Harkule'de bir annesi vardı ama Tanrı yolundan çok uzak bir kıza aşık oluyor. Tanrı yolunda yürümeyen kız oğlunun annesinden nefret ediyordu ve onun varlığına katlanamıyordu. Çocuğun annesi kızı azarlamıyordu ama kadının karakteri ve varlığı kız için bir azardı. Yine de çocuk kıza deliler gibi aşıktı. Çünkü kız çok çok güzeldi. Ve sonunda ona kendisiyle evlenmesi için yalvardı. Kız, tek bir şartla seninle evlenebilirim dedi. Şartım da şu, annenin kalbini kesip bana getireceksin. Çocuk deli gibi aşıktı. Ve öylesine çaresizdi ki, bu şeytani işi yapacak kadar alçaldı. Ne yaptı? Annesini öldürdü. Kalbini kesip çıkarttı ve onu kıza götürüyordu ki yolda ayağı bir taşa takılıp düştü. Annesinin kalbi seslenip ona, oğlum bir yerini acıttın mı dedi. Ah yavrum. Dostum, günah içerisinde yaşayarak, Rabbin sevgi ve doğruluk ilkesinden uzak yaşayarak, Tanrı'nın yüzüne tokat atabilirsiniz. Ona sırtınızı dönebilirsiniz. Ona küfür edebilirsiniz. Tüm bunlara rağmen Tanrı'yı sizi kurtarmayı istemekten alıkoyamazsınız. Rabbi sizi sevmekten alıkoyamazsınız. Çünkü kurtarıcı da kendi oğludur. Sunduğu kurtuluşu kabul ederseniz Rab ise sizi kurtaracaktır. Değerli kardeşim, değerli dinleyicim, dostum, her şey şimdi olduğu gibi devam etmeyecek. Günümüzdeki monotonluğu, bütün bu can sıkıntısını biliyorum. Ama hepsinin bir sonu geliyor. Bir yargı gelecektir. Sizler ve ben yargıya doğru ilerleyen bir dünyada yaşamaktayız. 2. Petros 3 ayet 10. Ne var ki Rabbin günü hırsız gibi gelecektir. O gün gökler büyük gürültüyle geçip gidecek, öğeler kavrulacak, yeryüzü ve oradaki işler de dağılıp yok olacak. Ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. Bunun Mesih'in egemenliğini kurmak için geldiğinde mi yoksa bin yıllık dönemin sonunda mı olacağı hakkında tartışmalar yapılmaktadır. Ben Rabbin gününün büyük sıkıntı dönemiyle açılan, ardından Mesih'in bin yıllık egemenliğinin, sonra iblis tarafından yönetilen kısa bir asilik ve büyük beyaz taht yargısının izleyeceği uzun bir zaman olacağına inanıyorum. Bundan sonra vahiy kitabında gördüğümüz gibi yeni gök ve yeni bir yer olacaktır. Rabbin günü gece gelen hırsız gibi gelecek. Bu elçi Pavlos'un 1. Selanikliler 5. bölüm 2'de kullandığı sözle aynıdır. Rabbin gününün beklenmedik bir şekilde başlayacağını bildirmektedir. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak. Burada gürültü için kullanılan Grekçe sözcük rohizedon sözüdür. Okun atılarak çıkarttığı ses, kanatların çırpılırken çıkarttığı ses, suyun şıkırtısı bir yılanın tıslaması için kullanılır. Bir atom bombasının patlayışını hiç dinlediniz mi? Yıllar önce bombalarla deneyler yaparlarken onları televizyonda izleyip duyabildiğimiz zamanları hatırlıyor musunuz? Bu sözcük böyle bir gürültüyü tanımlayan bir sözcüktür ve ben bu sesi tanımlayabilen başka bir sözcük bilmiyorum. Yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Gördüğünüz gibi madde bir zamanlar inanıldığı gibi sonsuz değildir. Maddeden kurtulabilirsiniz. Yani enerjiye dönüştürülebilir. Petros burada maddesel öğelerden, evrenin küçük inşaat bloklarından söz ediyor. Atomun kesilemeyeceğini ve parçalara ayrılamayacağını öğrendiğimiz için kullandığımız Grekçeden gelen ve kesemeyeceğimiz bir şey anlamına gelen bizim atom sözcüğümüzden daha iyi bir sözcüktür bu. Eriyecek ya da yanarak yok olacak. Grekçe'de çözmek anlamına gelen en basit fiillerden biri olan Leo fiilini kullanır. İnsan atomu çözerek harikalar yaratan küçük bir bomba üretebilmiştir. Günümüzde insanlar bu enerjiyi salmaya, serbest bırakmaya çalışıyorlar. Çünkü sizler ve ben kaynakları tükenmekte olan bir dünyada yaşıyoruz. Tanrı yeryüzünü doldurduğunda içine bol bol petrol ve yiyecek koydu. Büyük bir süpermarket gibidir. İnsanlar gelip yeryüzünü mahvettiler. Yeryüzünü kirlettiler. Ve Tanrı'nın dolaplara ve benzin istasyonuna doldurduğu her şeyi bitirmeye başlıyorlar. Ama küçük atomda çok büyük bir enerji potansiyeli vardır. Ve Tanrı bir gün dünyayı yok ettiğinde bu çok büyük bir olay olacaktır. Bence tıpkı bir atom bombasının patlaması gibi olacaktır ve yeryüzü yok olacaktır. Ben her zaman Rabbin küçük atomları ters yüz edeceğini ve bir süre onların diğer tarafını kullanacağını düşünmüşümdür. Rab bunu yaptığında onları bir daha asla çözemeyeceğiz. Yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek diyor Elçi Petrus. Bu kesinlikle yeryüzünde bulunan büyük miktardaki suyu da içerecektir. Sular yanıp buharlaşıp yok olacaktır. Günümüzde suyun hidrojen ve oksijen olmak üzere iki öğeden oluştuğunu biliyoruz. Ve bunların her ikisi de yanabilen ve çok patlayıcı olabilen gazlardır. İtfaiyeciler bize belirli türde yangınlara su fışkırtıldığında suyun sadece yangının daha da fazla büyümesine neden olduğunu söylerler. İtfaiyecilerin bu tür yangınları söndürmek için belirli kimyasal maddeleri kullanmaları gerekir. Yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Petros Tanrı'nın gelecekte tıpkı geçmişte olduğu gibi yargılayacağını söylüyor. Bu bölümün başında Petros alaycı kişilerin her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor diyeceklerini söylüyor. Geçmişte büyük bir felaket olduğu gerçeği üzerinde duranlar evrim yanlıları olduğu halde alaycıların büyük hatası geçmişi bilmemektir. Geçmişte büyük bir felaket oldu ve Tanrı'nın bir yargısıydı bu. Rabbin günü yargıyı da içerecektir. Rabbin günü kutsal kitapta bildik bir terimdir. Bu terimi peygamberler kullandılar. Rab İsa Mesih kullandı ve İncil yazarlarının birçoğu kullanmıştır. Bu teknik bir terimdir değerli dinleyicilerimiz. Rabbin günü karanlıkta başlar. Eski antlaşma peygamberlerinin söylediği gibi sıkıntıyla başlar. Büyük bir atomsal patlamayla son bulur. Yeryüzü ateşle yok edilerek yargılanır. Bu iki olay arasında 7 yıllık bir sıkıntı dönemi, Mesih'in egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelişi, 1000 yıllık egemenlik, şeytanın kısa bir süre hapisten çıkarılışı ve kendisine katılanların Tanrı'ya karşı isyanı, şeytanın nihai hapsi ve kayıp insanların büyük beyaz taht yargısı vardır. Bundan sonra Petros'un tanımlamakta olduğu yeryüzünün yargılanmasından sonra yeni yer ve yeni bir göğü görüyoruz değerli dinleyicilerimiz.